Ayrım 9. Şili'de gizlice. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 120. Kendi annem bile beni tanımıyor. Artık polisin benim Şili'de bulunduğumdan haberi olduğuna inanmam ve burada ne yaptığımızı bildiğinden korkmam için yeterli neden vardı. Neredeyse bir aydır Santiago'daydık. Film ekipleri halkın arasına gereğinden çok girmişlerdi. Her çeşit insanla bağlantı kurmuştuk. Filmi yönetenin ben olduğumu artık birçok kişi biliyordu. Yeni kimliğimi o kadar unutur olmuştum ki Uruguay aksanıyla konuşmayı ihmal ediyordum. Parolalara, bağlantılara dikkat etmiyor, kendi güvenliğimi tehlikeye atıyordum. Başlangıçta görüşmelerimizi gideceği yön önceden saptanmaksızın kentin içinde tur atan arabalarda yapıyorduk. Her 4-5 sokakta bir araba değiştiriyorduk. Bu işlem öylesine karmaşıklaştı ki kimi zaman kaçınmak istediğimiz tehlikelerden daha fazlasına atılır olduk. Örneğin bir gece Providencia ile Los Leones'in kesiştiği köşede bir arabadan indim. Ön camında Hayvanları Koruma Derneği çıkartması bulunan mavi bir Renault 12, 5 dakika sonra beni o köşeden alacaktı. Araba tam vaktinde geldi. Öylesine Renault 12 ve öylesine maviydi ki çıkartmanın olup olmadığına bakmadım bile. Binip arka koltuğa oturdum. Yanımda bir kadın oturuyordu. Genç değildi ama güzelliği yerindeydi. Takılar içindeydi. Baştan çıkarıcı bir parfüm sürmüştü. Arabanın 2 ya da 3 katı değerinde pembe bir vizon manto vardı sırtında. Bu kadının Santiago'nun üst tabakasından ve pek sık rastlanmayan bir üyesi olduğu besbelliydi. Benim arabaya bindiğimi görünce şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. Ben de onu rahatlatmak için hemen parolayı söyledim. Bu saatte nereden bir şemsiye satın alabilirim? Üniformalı sürücü arkasına döndü. Çabuk inin bu arabadan, yoksa polis çağırırım diye haykırdı. Ön cama bir göz atınca orada çıkartma falan olmadığını gördüm. İçinde bulunduğum durumun tuhaflığı yüzünden birden çok kötü oldum. Bağışlayın diye mırıldandım. Sanırım yanlış arabaya bindim. Ama bu arada kadın kendini toplamıştı. Kolumu tuttu, dingin bir sesle sürücüyü yatıştırdı ve ona "Paris mağazası acaba hala açık mıdır?" diye sordu. Sürücü mağazanın açık olduğunu sandığını söyledi. Kadın da şemsiye alabilmem için arabayla beni oraya götürmekte ısrar etti. Güzel olduğu kadar sevimli ve sıcakkanlı biriydi. Onun ahbaplığının tadını çıkarmayı, bir tek gece için olsun baskıları, politikayı, hatta sanatı unutmayı çok isterdim. Beni Paris mağazasının kapısında indirdi. Benimle birlikte girip şemsiye almama yardımcı olamayacağı için de özür diledi. Kocasını alıp dünyaca ünlü bir piyanistin konserine gideceklerdi ve zaten geç kalmıştı. Alışkanlığın tehlikeleri de bunlardı işte. Gizli toplantılarımızda kendimizi tanıtmak için gitgide daha az şifreli parolalar kullanıyorduk. Gizli ajanlarla onlar gelir gelmez dostluk kuruyor, hemen işe koyulmak yerine siyasal durum, film ve edebiyat ya da görmek istediğim ortak dostlarımız üzerine sohbet ediyorduk. Oysa böyle dürtülere kapılmamamız için önceden uyarılmıştık. Belki de masum görünüşünü daha da güçlendirmek isteyen gizli ajanlardan biri randevumuza 2 yaşındaki çocuğunu da alıp gelmişti. Çocuk heyecanla "Süpermen filmini çeken sen misin?" diye soru verdi. Ülkeye geri dönen ve günlük yaşamlarını benim buraya varışımda kapıldığım korkuya kapılmadan sürdüren yüzlerce sürgünün yaptığı gibi Şili'de gizlice yaşamanın mümkün olabileceğini anlamaya başlamıştım. Aslında bu duygum öylesine güçlüydü ki filmle ilgili sorumluluğum ülkeme, dostlarıma ve kendime karşı yerine getirmek zorunda olduğum bir görevim olmasaydı mesleğimi ve çevremi değiştirir, gerçek yüzümle Santiago'da kalırdım. Ama polisin bizi gözetlediğinden kuşkulandığımız için bir nebze olsun sağduyulu davranıp kılığımı değiştirmedim. Moneda Sarayı'nın içinde film çekmek için istediğimiz izin nedenin açıklanmaksızın birkaç kez ertelenmiş. Nedeni açıklanmaksızın birkaç kez ertelenmiş, hala da verilmemişti. Ayrıca Puerto Montt ve Orta Vadi'deki çekimler de yapılmamıştı. Üstüne üstlük General Electric'le görüşme olasılığı da zayıf bir umut olarak da olsa henüz vardı. Orta Vadi'nin filmini ben kendim çekmek istiyordum. Çünkü benim doğduğum ve gençliğimi geçirdiğim bölgeydi orası. Annem hala orada, yoksul bir köy olan Palmilla'da yaşıyordu. Ama bu yolculukta güvenlik gerekçesiyle annemin yanına kesinlikle yaklaşmamam konusunda uyarılmıştım. Yaptığım ilk iş, yabancı ekiplerin çalışmalarını yeniden düzenleyip, işlerini olabildiğince çabuk, fazlaca tehlikeye atılmadan sona erdirmelerini ve kendi ülkelerine dönmelerini sağlamak oldu. Yalnızca İtalyanlar Moneda Sarayı'nın çekimi için burada kalacaklardı. Fransız ekibi de birkaç gün sonraki açlık yürüyüşünü filme aldıktan sonra ayrılacaktı ülkeden. Hollanda ekibi ta Güney Kutup Dairesi'ne kadar film çekmek üzere beni Puerto Montt'ta bekliyordu. İşimiz bittiğinde Bariloche sınır kentinde Şili'den ayrılıp Arjantin'e geçeceklerdi. Bu üç ekip Şili'den ayrıldığında filmin %80'i çekilmiş ve tab edilmek üzere sağ salim Madrid'e ulaşmış olacaktı. Sonradan Eli'nin büyük bir beceriyle filmi hazırlattığını ve ben İspanya'ya vardığımda filmin kurgulanmaya hazır olduğunu görecektim. Litin geldi, film çekti ve gitti. O günlerde her şeyin nedenli belirsiz olduğunu düşününce, yapılacak en iyi şeyin Frankie ile benim ülkeden çıkmamız ve hemen arkasından olabildiğince tedbirli davranarak yeniden girmemiz olduğuna karar verdik. Puerto Montt'a yapacağım yolculuk bu iş için en uygun fırsat olacaktı. Çünkü oraya Şili'den de Arjantin'den de rahatlıkla ulaşabilirdim. Böylece Hollanda ekibine beni Puerto Montt'ta beklemelerini söyledim. Şilili ekiplerden birinden de ülkenin ortasındaki Colchagua Vadisi'nde 3 gün sonra bulunmalarını istedim. Sonra Frankie ile birlikte uçağa binip Buenos Aires'e gittik. Birkaç saat önce Analysis dergisini telefonla aramış ve derginin muhabirlerinden Patricia Collier ile Santiago'ya yaptığım gizli ziyaretle ilgili uzun bir söyleşi yapmıştım. Bu söyleşi benim Şili'den düzmece ayrılışımdan tam 2 gün sonra yayınlandı. Kapağa fotoğrafım basılmış, Romalıları anımsatan bir de alaycı başlık atılmıştı. Litin geldi, film çekti ve gitti. Jules Cesar'ın ünlü geldim, gördüm, yendim sözüne atıfta bulunuyor. Her şeyi daha da gerçekçi gösterebilmek için Clemencia Isaura, Frankie ile beni arabasıyla Pudahuel Havaalanı'na götürdü. Abartılı gözyaşları ve kucaklamalarla bize veda etti. Böylece alabildiğine tantanalı bir biçimde ayrıldık ülkeden. Ancak direniş örgütündeki arkadaşlarımızın gözleri üzerimizdeydi. Yakalansaydık ortalığı ayağa kaldıracaklardı. Havaalanında bizi gözetleyen olmadığı ayrılışımız sırasında kanıtlanmış oldu. Üstelik daha sonra bir soruşturma yapılması durumunda ayrıldığımız kayıtlarda gözükecekti. Polis de bizim artık ülkede bulunmadığımıza inanacaktı. Dost bir ülkede yasa dışı bir harekette bulunmuş olmamak için Buenos Aires'teki kimlik kontrolünde kendi yasal pasaportumu kullandım. Arjantin'deki göçmen bürosunda pasaportumu göstermek üzereydim ki beklenmedik bir sorun çıkabileceği geldi aklıma. Değişimimden önce çekilmiş olan gerçek pasaport fotoğrafının şimdiki halimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. Yolunmuş kaşlarım, kelleşmiş kafam ve kalın camlı gözlüğümle neredeyse tanınmaz bir durumdaydım. Bu işe girişirken asıl kimliğime geri dönmenin tıpkı yeni kimliğime bürünmem kadar güç olabileceği konusunda uyarılmıştım. Ama bunu aklımda tutmaya en çok ihtiyaç duyduğum anda unutuvermiştim. Bereket Buenos Aires'teki görevliler yüzüme bakmadılar. Böylece kendim olduğum zaman bile kendim olamamak konusunda sessiz bir dramı daha geçiştirmiş oldum. Buenos Aires'e varınca Frankie Madrid'deki Eli'yi telefonla arayarak benim talimatlarım uyarınca geriye kalan işlerin ayrıntılarını ayarladı. Ayrıca geri kalan masraflarımızı karşılamak üzere Eli'nin Madrid'den yollayacağı parayı da alacaktı. Santiago'da yeniden nasıl buluşacağımızı kararlaştırdıktan sonra Frankie ile orada birbirimizden ayrıldık. Ben Arjantin topraklarındaki Mendoza'ya uçtum. Daha önce planladığımız gibi Şili'deki sıra dağların birkaç poz fotoğrafını çekecektim. Bu oldukça kolay oldu çünkü Mendoza'dan Şili'ye denetimin oldukça gevşek olduğu bir tünelden geçilerek girilir. Şili'ye 16 milimetrelik ufak bir fotoğraf makinesiyle tek başıma yayan geçtim. Sınırın ötesinde işimi gördüm. Sonra da kibar bir Şilili polis memuru beni arabasına alarak Arjantin'e geri getirdi. Arjantin'e kendi başına dönemeyen zavallı bir Uruguaylı gazeteciye pek acımıştı. Mendoza'dan Bariloche'ye geçtim. Burası daha güneyde bir başka sınır noktasıydı. Arjantinli, Uruguaylı, Brezilyalı ve Şilili turistlerle tıka basa dolu olan döküntü bir vapur beni Bariloche'dan alıp kutupların buz kayalıklarından ve fırtınalı denizlerinden geçirerek Şili sınırına ulaştırdı. Puerto Mont'a yaptığım bu yolculuğun son ayağında bir arabalı vapura bindim. Vapurun kırık camlarından dondurucu bir rüzgar giriyor, bir öbek kurt uluyormuş gibi sesler çıkıyordu. O dehşet verici soğuktan kendimi koruyacak hiçbir köşe yoktu vapurda. İçecek bir şey de yoktu, ne bir fincan kahve, ne bir kadeh şarap, hiçbir şey. Bununla birlikte ben hesabımı doğru yapmıştım. Havaalanı polisi ayrıldığımın farkına varmış olsa bile ertesi gün Şili'ye Santiago'nun 1000 kilometre uzağındaki bir noktadan gireceğim akıllarına hiç gelmeyecekti. Sınırdaki kontrol noktasına ulaşmamızdan az sonra 300'ü aşkın yolcunun pasaportu toplandı. Gelişi güzel göz atıldı ve geri verildi. Şililer ise göçmenlik bürosundaki görevlilerin arkasındaki duvarda asılı olan ve ülkeye girişi yasaklanmış sürgünlerin adlarının bulunduğu upuzun bir listeyle karşılaştırıldılar. Aralarında benim de bulunduğum yabancılar içinse sınırdan geçiş olaysız oldu. Ta ki kutup giysileri yüzünden polis olduklarını anlayamadığım iki karabinero bavullarımızı açmamızı isteyene kadar. Adam akıllı aradılar bizi. Ama yanımda sahte kimliğime ters düşen hiçbir şey bulunmadığından içim rahattı. Ne var ki bavulumu açtığımda boş jitan paketleri bavuldan fırladı ve yere saçıldı. Bunlardan çoğunun üzerine çekimler sırasında not almıştım. 2 ay yetecek kadar jitan stokuyla gelmiştim buraya. Boşalan karton kutuları atmayı da göze alamamıştım. Şili'de göze batabilirdi bunlar. Polise ipucu sağlayabilirdi. Çalışırken sigaraları içtikten sonra kutularını ceplerimde saklıyor, sonra değişik yerlere koyuyor, üzerlerine not tutmak için biriktiriyordum. Sonunda öyle birikti ki bunlar, sanki bir sihirbazlık numarası için topluyordum onları. Bütün elbiselerimin cepleri, şiltenin altı, bavulların boş sigara kutularıyla doldu. Onlardan dikkati çekmeden kurtulmak için bir yol bulabileceğim anı bekler oldular. Sonunda kaçmak için tünel kazan, sonra da çıkan toprağı nereye atacağını bilemeyen tutuklular gibi bir işkencenin içinde buldum kendimi. Ne zaman otel değiştirmek için bavullarımı toplasam bu sorun kafamı kurcalıyordu. Her seferinde de paketleri bavula koyup yanıma almaktan daha uygun bir çözüm gelmiyordu aklıma. Çünkü onları ortadan kaldırmaya çalışırken yakalanacak olsaydım durum olduğundan daha kuşku uyandırıcı görünebilirdi. Kutuları Arjantin'deyken başımdan atmayı düşündüm ama orada da her şey çok çabuk olup bitti. Güney sınırına gelene kadar bavullarımı açmama gerek olmamıştı. Yere dökülüp sağa sola dağılan paketleri toplamaya çalışırken beni seyreden karabineroların yüzlerindeki şaşkınlığı ve kuşkuyu dehşetle izledim. Boş bunlar dedim. Elbette inanmadılar bana. Genç olanı öteki yolcularla ilgilenirken yaşlısı sigara paketlerini tek tek açtı. İçini dışını inceledi. Üzerindeki notlarımdan anlam çıkarmaya çalıştı. Birden aklıma bir şey geldi. Ara sıra kaleme aldığım küçücük şiirler bunlar diyiverdim. Adam sessizce incelemesini sürdürdü. Sonra yüzümdeki ifadede boş sigara paketlerinin gizemine ilişkin bir ipucu bulabilecekmiş gibi gözlerini bana dikti. İsterseniz sizde kalsın dedim. Ne işime yarayacak bunlar diye sordu. Sigara paketlerini bavuluma düzgünce yerleştirmeme yardım ettikten sonra bir sonraki yolcuya geçti. Öyle kafam karışmıştı ki o kutuları yolculuğumun sonuna kadar yanımda oradan oraya sürüklemek yerine oracıkta karabineroların gözlerinin önünde çöp kutusuna atmak hiç aklıma gelmedi. Madrid'e dönünce de Eli'nin onları yok etmesine de izin vermedim. Şili'deki zorlu günlerimle öylesine özdeşleştirmiştim ki bu boş kutuları, anılar mutfağındaki anıları kısık ateşte tıkırdatan hazmı güç, deneyimlerimin kutsal emanetleri olarak onları ölene dek saklamaya karar verdim. Ülkenin geleceğini gösteren bir fotoğraf çekin. Hollanda ekibi planlandığı gibi Puerto Mont'ta bekliyordu. Orada film çekmek istememizin nedeni yalnızca görünümün anlatılmaz güzelliği değil, o bölgenin Şili'nin yakın geçmişinde oynadığı önemli roldü. Orası sürekli çatışmaların görüldüğü bir yer olmuştu. Eduardo Frei başta olduğu sırada orada her şey öylesine amansızca bastırılmıştı ki hükümetin içindeki son ilerici temsilciler de hükümetten çekilmişti. Bu olaydan sonra demokratik sol bölgenin ve bütün ülkenin geleceğinin birleşmekte olduğunu anlamıştı. Bu anlayış Salvador Allende'nin başkan seçilmesiyle sonuçlanan hızlı ve değiştirilmesi olanaksız süreci başlatmıştı. Puerto Montt'taki film çekimi, dolayısıyla da güneydeki programın tamamı bitirildiğinde, Hollanda ekibi Bariloche üzerinden Buenos Aires'e gitmek üzere ayrıldı. Yanlarında Madrid'de Eli'ye verilecek epeyce film vardı. Ben de konforlu bir gece treniyle tek başıma Talca'ya gittim. Elimi sürmeden mutfağa geri gönderdiğim bir kızarmış tavuk dışında trende kayda değer bir olay olmadı. Tavuğun demir bir zırha benzeyen leşine dişimi geçirmek bile olanaksızdı. Talca'ya varınca bir otomobil kiraladım. Colchagua Vadisi'nin göbeğindeki San Fernando'ya gittim. Kasaba meydanı tıpkı aklımda kaldığı gibiydi. Gördüğüm her ağaç, duvarlardaki her taş beni çocukluğuma geri götürdü. Özellikle de okuma yazmayı öğrendiğim eski okul binası. Bir banka oturdum. Filmde kullanabileceğim birkaç kare fotoğraf çekmek istedim. Çok geçmeden okula giden gürültücü çocuklar meydana doluştular. Kimi durup kameranın önünde poz verdi, kimi de ellerini objektife dayamayı denedi. Küçük bir kız öylesine ustalıkla dans etti ki, daha uygun bir fonun önünde durup dansını yinelemesini istedim ondan. Tam o sırada birkaç oğlan çocuğu geldi, yanıma oturdu ve ülkenin geleceğini gösteren birkaç fotoğraf çekin dedi. Bu söz beni şaşırttı. Çünkü jitan paketlerimden birinin üzerine yazmış olduğum bir şeyi yansılıyordu. Şili'de gelecek hakkında kendine özgü düşüncelere sahip olmayan birini bulmanın olanaksız olacağını düşünüyorum. Bu düşünce özellikle de asla bir başka ülkeyi tanımamış olan bir kuşağın üyeleri olsalar da yazgıları konusunda kesin inançları olan çocuklar için geçerlidir. Şilili ekiple sabah saat 11'de Makui Köprüsü'nde buluşacaktık. Tam saatinde ırmağın sağ kıyısındaydım. Karşı tarafta kameraların yerleştirildiğini görebiliyordum. Hava çok açıktı. Kekik kokusu geliyordu burnuma. Sahte kimliğimin gerektirdiği kravatı, İngiliz tarzı takım elbiseyi çıkardığım ve yeniden koyun derisinden ceketimle kot pantolonumu giydiğim için artık kendi ülkemde kendimi sürgün gibi hissetmiyordum. Güvende hissediyordum. Buenos Aires'ten buraya gelene kadar geçen 2 gün içinde bıraktığım sakalım da kendimi rahat hissetmeme yardımcı olmuştu. Kameramanın beni vizörle yakaladığına emin olduktan sonra arabadan indim. Beni filme almasına olanak sağlayacak biçimde ağır ağır yürüdüm köprünün üzerinde. Sonra ekiptekileri birer birer selamladım. O çocukların hevesliliği ve yaşlarına göre olgun oluşları beni neşelendirmişti. 15, 17 ve 19 yaşında olduklarını bilmek şaşırtıcıydı. Yönetmen olan Ricardo 21 yaşındaydı. Ötekiler ona ihtiyar adını takmışlardı. O günlerde o ekibin güvenini kazanmış olmak kadar beni yüreklendiren bir başka şey yoktu. Köprünün parmaklığına yaslanıp çekimi nasıl yapacağımızı tasarladık ve hemen işe koyulduk. O gün düşüncelerimin asıl hedefimizden birazcık saptığını, çocukluk anılarımın peşine takıldığını itiraf etmeliyim. Böylece 12 yaşlarındayken bıçkın kız kuzinlerimin beni ya yüzmesini öğreneyim ya da batayım diye suya ittikleri o köprüyü çekmekle başladım çalışmaya. Bununla birlikte saatler ilerledikçe gezimizin asıl amacı yeniden ön plana çıktı. San Fernando Vadisi, ezelden beri serf olan köylülerin, Allende'nin halkın birliği hükümeti döneminde ilk kez hakları gözetilen yurttaşlar durumuna geldikleri uçsuz bucaksız bir alandır. Bu bölge, serflerinin baskı altında verdikleri oylarla seçimlerin kaderini değiştirebilen feodal oligarşinin bir kalesiydi eskiden. Büyük çapta ilk köylü isyanı burada, Eduardo Frei'nin Hristiyan Demokrat yönetimi sırasında düzenlenmiş, Salvador Allende de bu greve katılmıştı. Daha sonra Allende iş başına geldiğinde toprak ağalarının ölçüsüz ayrıcalıklarını ellerinden aldı ve köylüleri birbirine bağlı etkin topluluklar halinde örgütledi. Günümüzde ise Şili'nin atmış olduğu bu tarihsel geri adımın simgesi olarak Pinochet'in yazlık evi bu vadide bulunmaktadır. Şili Irkı adlı kitabın yazarı olan Don Nicolas Palacios anıtının birkaç kare resmini çekmeden buradan ayrılamazdım. Palacios o tuhaf kitabında gerçek Şililerin yani Basklı, İtalyan, Arap, Fransız ve Almanların büyük göçlerinden önce oraya gelenlerin doğrudan eski Yunanistan'daki Yunanlıların soyundan geldiklerini öne sürer. Bu nedenle Latin Amerika'nın önderi olmanın ve dünyayı gerçeğe ve kurtuluşa ulaştırmanın onlara nasip olacağını söyler. Ben oraya yakın bir yerde doğmuştum. O heykeli günde birkaç kez görürdüm. Ama o adamın kim olduğunu bana açıklayan olmamıştı. Palacio'nun en ateşli hayranı olan Augusto Pinochet onu tarihin derinliklerinden kurtarmış, Santiago'nun tam göbeğine yeni bir anıtını dikmişti. Film çekimimiz akşama doğru bitti. Tam 145 kilometrelik yolumuz vardı Santiago'ya geri dönmek için. Sokağa çıkma yasağının başlayacağı saatte zor yetişecektik oraya. Ekibin bütün üyeleri doğruca evlerine gittiler. Ricardo ise arabada benimle kaldı. Ertesi günkü çekim yerlerini saptamak için kıyıda uzun uzun dolaştık. İşimize öylesine dalmıştık ki hiç tedirgin bile olmadan tam 4 polis kontrol noktasından geçtik. Bununla birlikte ilk noktadan sonra tedbirli olmak için film yönetmeni Miguel Litti'nin rahat kılığını çıkarttım. Uruguaylı, kibirli kimliğimin giysilerine büründüm. Zamanı unutmuştuk. Gece yarısı olduğunun, yani yarım saat önce sokağa çıkma yasağının başladığının farkına varınca birden korkuya kapıldık. Ricardo'ya hemen ana yoldan ayrılmasını, sanki bir gün önce oradan geçmişçesine iyi anımsadığım toprak bir yola sapmasını söyledim. Sola dönmesini, köprüden geçmesini, sağa, zor görülen bir ağaçlıklı yola sapmasını, sonra da farları söndürüp keskin dönemeçleri ve beklenmedik inişleri olan bir başka toprak yoldan gitmesini istedim ondan. Bu dolambaçtan çıkınca uykuda olan bir köye vardık. Oraya yaklaşırken bütün köpekleri uykudan uyandırdık. Sonunda annemin evinin önünde arabayı durdurduk. Ricardo bütün bunların önceden tasarlanmamış olduğuna inanmak istemedi. Hala da inanmaz ya. Tasarlamadım diye yemin ettim ona. Gerçek şu ki sokağa çıkma yasağını deldiğimizi anlar anlamaz aklıma gelen tek çözüm gün ağarana kadar bir arka yolda beklemekti. Ancak ana yoldan çıktıktan sonra çocukluğumdaki toprak yolu, köprünün öte yanında havlayan köpekleri, mutfaklarda söndürülmüş ocaklardaki küllerin kokusunu tanımış ve içimden gelen bir dürtüye karşı koyamamıştım. Annemin karşısına dikili vermek istiyordum. Çocuklarımın arkadaşlarından biri olmalısın. 400 kişinin oturduğu bir köy olan Palmilla, çocukluğumdan beri hiç değişmemişti. Babamın babasıyla Beit Sagur'da doğmuş olan bir Filistinli, annemin babası Yunanlı Christos Kukumides, 100 yılın başında buraya gelip demir yolu çevresinde yerleşen ilk göçmenlerdendi. Palmilla'ya önem kazandıran tek özellik, şimdi Santiago'yu deniz kıyısına bağlayan demir yolunun başlangıç yerinde bulunmasıydı. Yolcular orada aktarma yapıyor, mallar yükleniyor ya da boşaltılıyordu. Bu sürekli gidiş gelişler köyü geçici olarak refaha kavuşturmuştu. Daha sonra tren yolu deniz kıyısına kadar uzatılınca istasyon lokomotiflerin su alması için 10 dakika mola verilen zorunlu bir durak olarak kaldı. Bu molaların gün boyu süren bir işe dönüştüğü oluyordu sık sık. Trenler Arap büyükanne Matilde'nin evinin önünden geçerken gelişlerini duyurmak için düdük çalarlardı. Köy eskiden de şimdi olduğundan farklı değildi. Upuzun bir cadde, sağda solda birkaç ev, bir de tek tük evler dizilmiş olan bir yan sokak. Köyün aşağısında La Calera diye bir yer vardır. Burasının ünü, orada her ailenin kendi kusursuz şarabını kendi üretmesinden ve yoldan geçen bütün yolcuların şarapları tadıp hangisinin en iyi olduğu konusunda karar vermek üzere davet edilmelerinden gelmektedir. Bir ara La Calera, Şili'nin dört bir yanından gelen içki düşkünlerinin cenneti haline gelmişti. Palmilla'ya ilk resimli dergileri getiren Matilde olmuştu. O zamandan beri doyurulmaz bir açlık duyarım böyle dergilere. Matilde ayrıca evinin karşısındaki sebze bahçesini de sirklere, gezgin tiyatro kumpanyalarına ve kuklacılara açmıştı. Bizimki gibi gözden uzak köşelerdeki köylere kadar ulaşabilen 3-5 filmi orada izleyebilmiş, 5 yaşındayken büyükannemin kucağında oturup seyrettiğim ilk filmden sonra gelecekteki mesleğimin ne olacağını da orada keşfetmiştim. Brabantlı Genoveva oynadığında nasıl bir tepki gösterdiğim bugün bile aklımda. Dehşete kapılmıştım. Ağaçlardan sarkan bir perdenin üzerinde atların nasıl dört nala gidebildiğini ve dev gibi başları nasıl görünebildiğini anlamam yıllarımı almıştı. O gece Ricardo ile gittiğimiz ev aslında Yunanlı büyük babamın eviydi. Şimdi ise orada annem Christina Kukumides oturuyordu. Benim çocukluğum da orada geçmişti. 1900 yılında Şili taşrasının geleneksel tarzında inşa edilmiş bir evdi. Uzun koridorlar, karanlık hollere açılan dolambaçlı odalar, geniş bir mutfak, yanında da ahırlar ve otlak. Evin bulunduğu bölgenin adı Los Naranjos idi. Burası sık bugenvillerin kapladığı, acı portakalların yoğun kokusunun havaya işlediği bir yerdir. Eve dönmüş olmak öyle heyecanlandırmıştı ki beni, neredeyse araba durmadan kapıyı açıp aşağı atlıyordum. Issız geçitlerden, karanlık avludan geçerken karşıma yalnızca bacaklarıma dolanan budala bir köpek çıktı. İlerliyor ama orada insan olduğuna ilişkin en ufak bir iz göremiyordum. Her attığım adım bir anıyı, belli bir günün belli bir saatini, unutulmuş bir kokuyu canlandırıyordu zihnimde. Uzun koridorun sonunda başımı oturma odasından içeri uzattım. Tek bir ampulün aydınlattığı loş odada oturan annemi gördüm. Gördüklerim çok tuhaftı. Oturma odamız oldukça büyük ve yüksek tavanlıydı. Duvarlar bomboştu. Odada pek az eşya vardı. Annem sırtı kapıya dönük olarak bir koltukta oturuyordu. Yanında bir mangal duruyordu. Tam karşısındaki koltukta da erkek kardeşi Pablo dayım oturuyordu. Televizyon izler gibi sessizce, yüzlerinde huzurlu bir ifadeyle öylece oturuyorlardı. Ama hiçbir şeye bakmıyorlardı. Onlara doğru yürürken özellikle sessiz olmaya çalışmadım. Ama yerlerinden kıpırdamadıklarını görünce, "Bu evde bana hoş geldin diyecek kimse yok mu?" diye sordum. O zaman annem ayağa kalktı. "Çocuklarımın arkadaşlarından biri olmalısın," dedi. "Gel de sarılayım sana." 12 yıl önce Şili'den ayrılmamdan bu yana beni hiç görmemiş olan Pablo dayım yerinden kımıldamadı bile. Annemle geçen Eylül'de Madrid'de birlikte olmuştum. Ama beni kucaklamak üzere ayağa kalktığında bile tanımadı beni. O zaman iki kolundan yakaladım onu. Şaşkınlığından sıyırmak için hafifçe sarstım. Gözlerimi gözlerine dikerek, "Şimdi bana iyice bir bak Christina," dedim. "Ben geldim." Bir kez daha bana dikkatle baktı ama hala çıkaramamıştı kim olduğumu. "Yo," dedi, "kim olduğunu bilmiyorum." "Nasıl bilmezsin?" diye bağırdım. Gülmeye başlamıştım. "Miguel'im ben, senin oğlun." Bir kez daha baktı bana. Birden yüzündeki kan çekildi. "Ah," dedi, "bayılacağım galiba." Ben annemi yere düşmeden tutabilmek için öne atılırken Pablo dayım da ayağa kalktı. Şaşkınlığı anneminkinden az değildi. "Böyle bir şey göreceğim hiç aklıma gelmezdi," dedi. "Artık huzur içinde ölebilirim, hem de şu anda." Koşup sarıldım ona. Küçücük bir kuş gibiydi, saçları bembeyazdı. Yaşlı adamlar gibi eski bir battaniyeye sarılmıştı. Oysa benden ancak 5 yaş büyüktü. Bir kez evlenmiş, sonra da boşanıp annemin yanında yaşamak için bu eve gelmişti. Hep yalnız bir adam olmuştu. Çocukken bile yaşlı gibi dururdu. "Bırak numarayı dayı," dedim. "Ben yutmam bu numarayı. İyisi mi git, bir şişe şarap getir de dönüşümü kutlayalım." Annem sözümüzü kesti. Olağanüstü bir açıklamaydı ağzından çıkan. "Mastul hazırlamıştım," dedi. Mutfakta gözümle görene kadar anneme inanmadım. Mastul, Yunan evlerinde çok önemli günlerde hazırlanan bir yemektir. Çünkü hazırlaması oldukça zahmetlidir. Kuzu eti, nohut ve irmikten yapılır. Arapların pişirdiği kuskusa benzer. O yıl annem bu yemeği ilk kez pişirmişti. Hem de ortada hiçbir neden yokken. İçinden gelmişti. Ricardo bizimle birlikte yemek yedikten sonra gidip yattı. Böylece biz de baş başa kalabildik. Çok geçmeden dayım da yatmaya gitti. Annemle ben şafak sökene kadar oturup konuştuk. Annemle her zaman çok konuşurduk. Yaş farkımız pek fazla olmadığından arkadaş gibiydik. 16'sındayken babamla evlenmiş, bir yıl sonra da beni dünyaya getirmişti. Bu yüzden onun 20'sindeyken nasıl göründüğünü çok iyi hatırlıyordum. Çok hoş, çok nazik biriydi. Çocuğuymuşum gibi değil de bebeklerinden biriymişim gibi oynardı benimle. Dönüşüm onu çok sevindirmişti. Ancak giysilerim hayal kırıklığına uğratmıştı. "Rahibe benziyorsun," dedi bana. Ona neden böyle giyindiğimi açıklamadım. Şili'ye neden ve nasıl girmiş olduğumu da. Böylece Şili'de bulunuşumun yasal olduğuna inanacaktı. Serüvenimle ilgili olarak ona bilgi vermemeyi yeğlemiştim. Bunun nedeni onu rahatsız etmemek olduğu kadar tehlikeye atmamaktı da. Gün doğmadan az önce beni elimden tuttu, hiçbir şey söylemeden avludan geçirdi. Charles Dickens'ın romanlarında olduğu gibi elinde mumu yanan bir şamdan taşıyordu. Bu yolculukta karşılaştığım en büyük, en harika sürprizi buldum karşımda. Avlunun gerisinde Santiago'daki evimin çalışma odası vardı. Tıpkı sürgüne giderken bıraktığım durumdaydı. İçindeki hiçbir şeye dokunulmamıştı. Askerler evimi son kez aradıktan ve ben de Eli ve çocuklarla birlikte Meksika'ya gittikten sonra annem dostum olan bir mimarla anlaşmıştı. Mimar, çalışma odamın tahtalarını tek tek sökmüş, ailemin Palmilla'daki evinde benim odamın tıpkısını kurmuştu. Sanki o odadan hiç ayrılmamış gibiydim. Hayatım boyunca topladığım bütün kağıtlar, çocukluk oyuncaklarım, gençliğimde yazdığım tiyatro oyunları, senaryo taslakları, filmlerle ilgili notlarım tıpkı bıraktığım gibi duruyorlardı. Hatta aynı düzensizliği koruyarak. O odanın atmosferi, kokusu öylesine tanıdık gelmişti ki bana, ayakta durup odama son kez baktığım, ona sonsuza kadar veda ettiğim günü ve saati sanki yeniden yaşıyordum. Ta derinden ürperdiğimi hissettim. Çünkü o anda, bahçede durup odama yeniden baktığımda, günün birinde dönecek olursam, eski evimin yokluğunu hissetmemem için mi, yoksa sürgünde ölürsem, beni hatırlatacak bir şey kalsın diye mi, annemin bu zahmetli işe girişip odamın tıpkısını yaptırdığına karar verememiştim. 9. ayrımın sonu. Sayfa 137.